Hukuk Saati.
Merhaba, hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hukuk Saati başladı. Yapımcımız Kadriye Şener, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. İşte bu haftada karşınızdayız. Kıdem tazminatı ve taşeron işçileri konuşacağız. Konuyla ilgili sorularınızı bekliyoruz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. E-posta adresimiz hukuksaati@trt.net.tr. Konuklarımız bizlerle birlikteler. Avukat Işıl Yılmaz Akman, hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ediyorum, hoş buldum.
Avukat Süleyman Çetin, siz de hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Efendim, bu hafta kıdem tazminatı ve taşeron işçiler konu başlığında konuşacağız sizinle. Taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunu istihdam edilmelerinin yolu yeni yıl itibariyle açıldı. Aslında uzun zamandır da beklenen bir düzenlemeydi. Taşeron işçilerle kıdem tazminatı konusundaki ilk değerlendirmeyi sizden almak istiyoruz. Buyurun Sayın Çetin.
Evet, özellikle taşeron işçilerimizle ilgili çok önemli sıkıntılar yaşanıyordu. Yıllardan bu yana işte özellikle burada çalışan vatandaşlarımız ilgili firmaların işte ihaleyi kazanamaması, yeni projeler alamaması veya ilgili kamu kurumuyla olan sözleşmelerin yenilenmemesi veya çalışmış oldukları şirketlerin özellikle bu ihale dönemlerinde ihaleyi alamayacağını anlayan şirketlerin kendisini bütün mal varlıklarını azaltarak kıdem ve ihbar yükümlülüklerini yerine getirmemek üzere bütün şirketlerin mal varlığını boşaltıp işçilerin ortada kalmasına neden olabiliyorlardı. Tabii bu büyük bir kanayan yaraydı. Çok şükür ki işte bulunduğumuz dönem içerisinde geçtiğimiz yıldan başlayarak mevzuat çalışmaları da sonucunda ortaya taşeronlarımızın da işte kadroya alınması yoluyla onların bu sıkıntılarına bir çözüm aranmaya çalışıldı. Tabii kişilerin uzun yıllar boyunca çalışıp emeklerinin karşılığında işte yaşlandıklarında işte emekli olduklarında yaşlılık aylığını almaları, kıdem tazminatlarını almaları ve daha sonra da emekli aylıklarını alarak yaşamlarına devam ettirebilmeleri onların sosyal güvencesi açısından çok önem arz ediyor. İşte bu çerçevede bugün tabii sadece genel anlamda taşeron işçilerimiz değil, bunun yanı sıra genel anlamda çünkü onlar da iş kanununa dahil oluyorlar. Bugünkü konumuzda işte iş kanunu kapsamında çalışan vatandaşlarımızın emeklilik ve kıdem tazminatı işlemlerine bakacağız. Bunun dışında iş kanunu kapsamında bulunmayan yani başka meslek kolları alanında olup da iş kanununa tabi olmayan örneğin basın iş kolunda çalışanlarımız, örneğin deniz iş kolunda çalışanlarımız gibi onların da yine kendi özel yasalarında kıdem tazminatına ilişkin özel düzenlemeler var. Bu çerçevede önce başta genel anlamda iş kanunundan başlamak üzere kıdem tazminatı ve buna benzer alacakların korunması ne şekilde olur, nasıl olur? Bu konuda sevgili meslektaşım Işıl Yılmaz Akman, bu alanda da özel çaba harcayan, uzmanlık alanı olan, çalışan bir arkadaşımız. Hem de avukat olarak fiilen işin içinde uygulamacı olarak bulunuyor. Bugün onun engin görüşlerinden yararlanacağız. Dinleyicilerimiz açısından da yararlı olacağını düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum.
Evet sevgili Işıl, istersen şu önce bir iş kanunundan başlayalım. Bu kıdem tazminatıyla ilgili nedir ne değildir bize bir biraz açıklar mısın?
Bir iki cümleyle hani ben işçi nedir diyeyim önce. İş kanununun ikinci maddesine göre bir işçi tanımımız var bizim. Bu da iş sözleşmesine dayanılarak çalışan gerçek kişi. Yani kıdem tazminatına kazanabilecek sadece gerçek kişilerdir demiş. Buna bu tanımı biraz daha açtığımız zaman bağımlı olarak bir işverene bağımlı olarak çalışma unsurumuz var, ücret unsurumuz var ve kişi unsurumuz var. İş sözleşmesi dediğimiz şey ise bir tarafın yani işçinin bağımlı olarak bir edim yerine getirip karşı tarafında bunun karşılığında ücret ödemeyi kabul ettiği sözleşme türümüz. Kıdem tazminatı dediğimiz şey de işte işçinin iş sözleşmesine dayalı olarak çalıştıktan sonra bir yıldan uzun bir süre belli koşullar altında iş akdinin son bulması halinde kazanacağı bir tazminat türüdür. Kıdem tazminat dediğimiz şey. Eğer toparlarsak kıdem tazminatının kısaca tanımı, iş sözleşmesi sona eren kişiye her yıl için 30 günlük ücret ödenmesini ifade eder. Yasa uyarınca işçiler bir yıllık çalışmalarını tamamladıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanırlar. Şimdi bu noktada tabii aslında kıdem tazminatı için son yasada kıdem tazminatı fonu düzenlemesi yapıldı. Fon kurulacağı ve kıdem tazminatlarının bu fondan karşılanacağına ilişkin bir düzenlememiz var. Fakat kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar mevcut kıdem tazminatı hükümlerinin uygulanması da aynı şekilde kanunda yer alıyor. Ve henüz bir fon uygulaması yürürlüğe girmediği için şu anda mevcut uzun süredir süregelen kıdem tazminatı uygulamamızla devam ediyoruz. Kıdem tazminatı kazanmanın koşullarına biraz değinmek istiyorum ben. İş kanunu çerçevesinde öncelikle biraz anlatacağım ki daha sonrasında deniz iş ve basın iş kanunuyla aralarındaki farkları da rahatlıkla ortaya koyabilelim. İş kanunu gereğince işçinin kıdem tazminatı kazanabilmesi için az önce de ifade ettim. Öncelikle bir yıldır çalışıyor olması gerekiyor. Bunun yanı sıra işten kendi isteğiyle ayrılmamış olması gerekiyor. Ya işveren iş sözleşmesini sona erdirmeli ya da iş sözleşmesi kendiliğinden sona ermesi gerekiyor. Örneğin ölüm gibi bir sebep ile. İşçi kendi isteğiyle ayrıldığında peki kesinlikle kıdem tazminatı kazanamaz mı? Hayır. Yani kendi isteğiyle ayrıldığında eğer ki iş sözleşmesini sona erdirecek haklı bir sebebi var ise ki bu iş kanunu madde 24'te sıralanan şartlardır. İşçinin hakarete uğraması ya da iş yerinin işin yapılmasını engelleyecek biçimde zor bir duruma düşmesi. Aynı şekilde işçinin işin niteliğinden kaynaklanan bir sürekli hastalığa yakalanması gibi birazdan yine ara ara sayacağız. Çeşitli sebeplerle 24. madde gereğince eğer derhal fesih yapıyorsa işçi haklı sebeple o zaman yine tazminat hak kazanacak. Bunun yanı sıra eğer işveren işçinin sözleşmesini ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış sebebiyle sona erdirirse o zaman işte işçi kıdem tazminatına hak kazanamıyor. Bunun yanı sıra askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. Kadın işçi eğer çalışırken evlenmiş ise evlendikten sonra bir yıl içerisinde evlilik nedeniyle sözleşmeyi feshederse yine kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. Kişi emeklilik şartlarını yerine getirmişse ve ilgili kuruma müracaat etmişse aynı zamanda çok sık duyduğumuz 3600 prim günü dediğimiz bir olay var. 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmuşsa ve 3600 prim gün sayısını tamamlamışsa yine ilgili kuruma müracaat ettikten sonra iş akdini feshettiğinde de işçi kıdem tazminatını alabiliyor. Bunlar dışında şunları da söyleyebilirim. Örneğin iş şartları işveren tarafından işçi aleyhine değiştirildi. Ve esaslı niteliklerde işte ücrette ya da çalışmış olduğu yerde ciddi bir değişiklik var. Eğer işçi 6 iş günü içerisinde bunu kabul etmezse yine iş akdini feshedebiliyor ve kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. Aynı şekilde SGK primlerinin düşük gösterilmesi, ücretin ödenmemesi gibi sebeplerle yine işçi feshederse kıdem tazminatına hak kazanır. İşveren bildirimli fesih yaparsa 17. madde dediğimiz madde gereğince yine aynı şekilde kıdem tazminatına hak kazanılıyor. Burada işçi noktasında bir şey var, özel bir hani spesifik bir nokta var. Yıllık izin hakkını kullanmakta olan işçi eğer yıllık iznini kullanırken başka bir yerde çalışırsa işte o zaman bu işverene haklı fesih sebebi verir. Ve bu durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Çünkü yıllık ücretli izin dediğimiz şey vazgeçilemez bir hak olduğu için ve anayasal bir hak olduğu için işveren bunu kullandırtmak zorunda. Ve aynı şekilde işçinin de bunu kullanırken iyi niyetli olmak zorunda. O nedenle böyle bir durum olursa işçi kıdem tazminatına hak kazanamıyor. Ölümle ilgili şöyle bir durum var. Kişi öldüğü zaman da yine mirasçılarına kıdem tazminatı ödenir diyor. Bu çok bilinen bir şey, yani daha doğrusu halk arasında bilinen bir şey değildir.
Ama yeni bir düzenleme mi peki?
Yok, hayır, aslında var. Fakat hani sonuçta bir ölüm hadisesi meydana geldiğinde insanlar pek bizde maddi şeyleri kovalamazlar, bilirsiniz. O nedenle çok dillendirilen ya da çok bilinen bir şey olmadığını düşünüyorum. Ama ölüm halinde de yine işçinin mirasçıları, varisleri ve hak sahipleri kıdem tazminatını alırlar. Bunda Yargıtay çok eski bir kararında işte işçi kendi ölümüne sebebiyet vermişse, kusurluysa işte o zaman kıdem tazminatı ödenmez gibi bir karar vermiş. Ama daha sonrasında hem kanunda böyle bir düzenleme olmaması, kanun düzenlemesinin çok net olması, hem de Yargıtay'ın sonraki uygulamalarında da işçi ne şekilde ölürse ölsün kıdem tazminatı hak sahiplerine ve varislerine ödenir demiştir.
Evet, baktığımızda tabii bu çerçevede özellikle Türkiye'de durum böyle. Bizi yurt dışından dinleyen vatandaşlarımız var. Bazı ülkelerde de mesela farklılık arz ediyor bu süreler. Örneğin Almanya'da mesela büyük firmalar var ise bu büyük firmalarda çalışanlar o firmalar nezdinde kurulmuş özel işletme sandıkları dediğimiz işletme sandıklarından aynı zamanda emeklilik aylığı alabilmek için belli şartları sağlamışlarsa talep edebiliyorlar. Örneğin bu emekli sandıklarından para alabilmeleri için asgari o firmada en az 10 yıl, 12 yıl işte kurulan sandıkların niteliğine göre değişiyor. Aralıksız çalışmış olmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra işletme sandığı olmayan durumlarda ise çalışanlar o takdirde de yine bizim burada 5 yıl asgari çalışma süresi var. 5 yılın yanı sıra ayrıca da yaş sınırlamaları var. Bu yaşa göre de 65 yaşından 67 yaşına kadar değişik sürelerde emekli olabiliyorlar. Yani orada baktığımızda emeklilik yaşı daha yüksek. Türkiye'de de biliyorsunuz yaş sınırlaması ile birlikte ödenen prim gün sayısıyla birlikte hesap edilmeye başlandı artık. Çünkü Türkiye'de emeklilik yaşı çok gençti. Kademeli olarak arttırılmasına ilişkin yasal düzenlemeler yapıldı. Örneğin Almanya'nın yanı sıra Avusturya'da yine aynı şekilde en az 180 ay prim ödenmiş olması gerekiyor. O da zaten 15 yıllık bir süre yapıyor. 180 ay prim ödemiş kişiler aynı zamanda hem emeklilik aylığı almaya hak kazanıyorlar. Keza yine Fransa'da da yine kademeli yaş aralığı var. Yani Fransa'da çalışan vatandaşlarımız da emeklilik aylıklarını alabiliyorlar. Burada önemli olan hususlardan bir tanesi de şu. Örneğin bu süreler, yurt dışında çalışan vatandaşlarımız için söylüyorum, bu süreleri doldurmamış henüz. Örneğin Almanya'da çalışan veya Fransa'da çalışan, Avusturya'da çalışan 180 ayı örneğin Avusturya'da çalışan doldurmadı. İşte burada karşılıklı esası dediğimiz yani mütekabiliyet esası dediğimiz hukukta buradaki çalışmalarını yani Türkiye'deki çalışmalarını bulundukları ülkede borçlanabiliyorlar. Yani Türkiye'de 3-5 yıl çalışmış sigortalılığı var. Almanya'da, Fransa'da, işte Avusturya'da çalışan vatandaşlarımız varsa Türkiye'deki bu çalışmalarını Almanya'da borçlanabiliyorlar. Bunun için de bulunmuş oldukları Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurabilirler.
Evet. Dünyadaki örnekleri de böyleydi. Efendim devam edelim şimdi. Aynı kurum içerisinde işçi statüsünden memur statüsüne geçişlerde peki kıdem tazminatına hak kazanır mı acaba işçi? Böyle bir durumda verilen cevap ne olur Işıl Hanım?
Şöyle zaten kıdem tazminatında bizler için yine tam flu bir noktadır bu. Memur statüsüne geçirilme hususu. İşçi statüsünden memur statüsüne geçirilme halinde kıdem tazminatının ödenip ödenmeyeceği kanunda yazmamakta. Yani buna ilişkin bir hüküm yok kanunumuzda. Yargıtay 1983 tarihinde bir karar veriyor ve bu durumdaki bir kişiye kıdem tazminatı ödenmelidir diyor. Ancak daha sonra verdiği birçok kararda yasal düzenleme ile memur statüsüne geçirilen işçinin sözleşmesinin feshedilmeyerek sözleşmeyi memur statüsünde çalışmayı sürdürmesi halinde kıdem tazminatı hakkı doğmadığını söylüyor. Yani diyor ki İşçi hiçbir duraksamaya yol açmaksızın işçi statüsünden memur statüsüne geçmiş, fiili çalışması hiç sekteye uğramamıştır. Dolayısıyla da kıdem tazminatına kazanmaz diyor Yargıtay sonrasında ve hala da aslında buna paralel gidiyor. Daha sonra fakat şöyle bir şey var, emekliliklerden de bahsettik az önce hafiften. Memur statüsüne geçirilen işçinin kıdem tazminatı hakkının doğmadığı fakat eski kıdeminin memur statüsünde değerlendirilebileceği kabul ediliyor. Yani işçi memur statüsüne geçtikten sonra işte diyelim ki 5 yılda işçi olarak çalışmış. Diyor ki evet kıdem tazminatına hak kazanmayacak çünkü fiili çalışmada bir aksama yok. Fakat 5 yıllık kıdemini memuriyetine ekleyeceğiz diyor Yargıtay. Buna karşılık iş sözleşmesi feshedilen işçi kısa bir süre sonra memur olursa bu sefer tabii ki iş
kıdem
sözleşmesi
tazminat hakkı doğar.
Doğacak. Çünkü çalışma sekteye uğramış evet. oluyor. Bitmiş ve tekrar başlamış oluyor. Bunun gibi herhangi bir nedenle ya da daha doğrusu hangi nedenle olursa olsun işçinin sözleşmeli personel statüsüne geçmesi halinde ise bu tarihte iş sözleşmesinin feshinin ve kıdem tazminatı hakkının doğumunun gerçekleştiği ve zaman aşımı süresi başlangıcında da bu sürenin esas alınacağı defalarca kez hükme bağlanmış Yargıtay tarafından. Yani sözleşmeli personel statüsüne geçilmesi halinde önceki döneme ilişkin kıdem tazminatına hak kazanılamıyor fakat kendi isteğiyle geçerse. Eğer kurum geçirirse evet kazanıyor. Bunda evet. böyle bir durum var.
Efendim söyleşimize şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Birlikteliğimize devam ediyoruz. Hukuk Saati'nde bizlere ulaşabilirsiniz. Efendim bu hafta kıdem tazminatı ve taşeron işçileri konuşuyoruz. Sorularınızı +90 312 463 34 19 ve +463 34 21 numaralı telefonlardan bizlere ulaştırabileceğinizi hatırlatalım. Konuklarımız Avukat Işıl Yılmaz Akman ve Avukat Süleyman Çetin'le birlikteyiz. Şimdi son dönemde taşeron işçilerin kadroya alınması gündemde. Zaten söze de o şekilde başlamıştık. Bu durumda kadroya alınan işçiler kıdem tazminatı almaya hak kazanır mı?
Evet, şimdi bunu cevabını Işıl'dan alacağız ama öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Bu farklı işveren nezdinde geçen ama asıl işvereni aynı olan çalışanlarımız için de çok önem arz ediyor. Bunu biraz somutlaştıralım. Örneğin diyelim ki bir kamu kurumuna dışarıdan temizlik hizmeti veren bir taşeron firma olsun. Bu taşeron firma 2 yılda 3 yılda bir değişiyor olsun ama asıl işveren mesela sürekli çalıştığı için aynı taşeron işçiyi isteyebilir, talep edebilir. Yani firmalar değişebiliyor ancak diyor ki kamu kurumu biz diyor uzun yıllardır işte Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma bu kişilerle birlikte çalışıyoruz. Biz bu kişilerle çalışmaya devam etmek istiyoruz. O zaman ne yapılıyor? Burada İhaleyi kaybeden taşeron firmanın çalışanı işten çıkartıyor. Yeni ihaleyi kazanan firmanın işçisi statüsüne tekrar işe alınıyor. Ama asıl işveren değişmiyor. Şimdi burada baktığımızda farklı işverenler nezdinde geçmesine rağmen çalışma asıl işveren kamu kurumu hiç değişmiyor. Şirketler işçinin çalıştığı şirketler değişiyor. Ama asıl işveren hiç değişmediği için asıl işverenin işçinin tüm çalışma dönemindeki haklarından sorumlu. Yani burada kamu kurumu sorumlu oluyor ve haklarının böylece kaybedilmesi önlenmiş oluyor.
Kıdem tazminatı hakkı doğuyor mu böyle bir durumda peki?
Tabii. Kıdem tazminatı hakkı yine aynı şekilde asıl işverende sorumluluğu devam ediyor. Ancak bir firmadan çıkartılıp diğer firmaya aktarılması esnasındaki o arada herhangi bir boşluk bulunuyor ise uzun süreli bir boşluk o zaman önceki firma yani işten çıkaran firma doğrudan doğruya zaten çalıştığı süreyle sınırlı olmak üzere sorumluluğu devam ediyor. İşte taşeron işçilerin özellikle kıdem tazminatı konusunda yaşamış oldukları bu problemleri ortadan kaldırmak amacıyla yapılan düzenlemeler neticesinde şimdi çalışanların kıdem tazminatı da güvence altına alınmış oldu. Sevgili Işıl, istersen bu konuyla ilgili biraz daha böyle açalım bir konuyu, taşeronlarla ilgili konuyu.
İlk başta hani sizin anlattığınız yerden mi başlayayım yoksa direkt kadroya alınma hususundan mı?
Kadroya alınma hususundan başlayalım.
Şimdi şöyle ki aslında evet, düzenlemenin amacı işçilerin biliyorsunuz ki haklarının güvence altına alınması. Şöyle bir durum var, şu an uygulamadaki durumu eğer özetlersek. Şimdi taşeron işçiler kadroya geçmek için işte aslında bir sulh sözleşmesi imzalıyorlar ve şu anda taşeron işçileri kıdem tazminatları dahil olmak üzere çalıştıkları döneme ilişkin herhangi bir dava açmayacaklarını taahhüt ederek kurum çalışanı olmak için başvuru yapabiliyorlar. Fakat diyelim ki kurum derse ki hayır, hani bu sözleşmeye gerek yok. Yani işte haklarınızdan feragat etmek zorunda değilsiniz. Çünkü kanun bunu demiyor. Yani illa işçi feragat ederse kuruma alınmak için, kadroya girmek için başvurabilir demiyor aslında. O nedenle eğer kurum buna gerek duymazsa işçinin yine önceki firmada çalıştığı zamana dair olan hakları baki kalıyor. Fakat kurum nezdine geçebilmek için yapılan sulh sözleşmelerinde feragat imzalatıldığı için aslında şu anda birçok işçi kıdem tazminatı haklarından feragat ederek kuruma başvuru yapıyor. Bunun tabii hani ileriki süreçte nasıl hani yansıması olacağını henüz bilmiyoruz ama muhtemelen bir düzenleme ile en azından emeklilik noktasında bir birleştirme yapılacağını düşünüyorum ben kendi adıma. Yani işçilerin az önce bahsetmiş olduğum gibi kıdemlerinin memur kıdemine ekleneceğini düşünüyorum.
Evet, yani şu anki mevcut düzenleme içerisinde bu daha önceki çalıştığı firmalarda geçen sürelerle ilgili bir düzenleme, onları koruyucu bir düzenleme yok mu, yoksa getirilmesi düşünülüyor mu hala?
Şöyle şu anki...
Çünkü feragatten bahsettiniz
şu anki de. Düzenlemede yok, evet. Yani şu anda işçilerin geçmiş dönem alacaklarına ilişkin onları güvenceye alacak bir düzenleme mevcut değil.
İlginç, burada o zaman önemli bir hukuki boşluk ortaya çıkıyor. Çünkü düşünün 20 yıl, 15 yıl, 18 yıllık çalışmalar var bu geçmiş firmalarda. Şimdi kadroya geçti, tamam güzel kadroya geçti ama geçmiş dönemdeki bu çalıştığı sürelere ilişkin husus önemli. Şöyle, zaten iş hukuku, iş kanunu anlamında... geçmişte çalıştığı tüm yerlerdeki o süreler ilişkin zaten kanunen talep etme hakları var. Onda bir sıkıntı yok. Ama
dava açabilir.
Dava açarak, dava açma yoluyla yine bu haklarını talep edebilir. Ama özellikle bu konuda hak kaybına neden olmamak için dinleyicilerimizin mutlaka bir iş hukuku uzmanına, bir avukata başvurmalarında fayda var. Bir de taşeronların yanı sıra yine yurt dışındaki bu çalışanlarımız var. Onlar hani sürekli şekilde bu hem Türkiye'de geçen sürelerini veya yurt dışında çalışıp da Türkiye'ye geldiklerinde yurt dışındaki işletme sandıklarında ya da özel veya devlet sandıklarında geçen çalışma sürelerinin birleştirmesi konusuyla ilgili sıkıntılar yaşıyorlar. Bizi dinleyen yurt dışındaki vatandaşlarımız için şöyle bir onlara yol gösterebiliriz. Bizim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Ankara'daki Yurt Dışı Çalışma Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurarak yazılı veya internet sayfasından, web sayfasından başvurarak ilgili bilgi ve belgeleri göndererek bu hizmet birleştirmelerini sağlayabilirler. Bu yazışmaları işçilerimiz adına Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımız yapıyor, yerine getiriyor. Bu önemli. Bu nedenle ayrıca yurt dışındaki çalışma ateşeliklerimize, yine konsolosluklarımıza, elçiliklerimize bulunan çalışma ateşeliklerimize başvurarak da bu işletme sandıklarındaki çalışma sürelerinin birleştirilerek emekliye sevk edilmelerini isteyebilirler.
Evet. Şimdi kıdem tazminatı gibi yıllık izinler de çok merak edilen bir konu taşeron işçiler açısından. Kadroya geçen işçinin yıllık izinleri devreder mi yeni bir iş yerinde, yoksa yanar mı?
Şöyle,
bununla ilgili nasıl bir düzenleme yapılmış?
Kadroya geçen taşeronlarda şu anda yıllık izinler aslında hani netlik olmadığı için yanıyor gibi görünüyor. Fakat yıllık izin dediğimiz şey işçinin dinlenme hakkı olduğu için dediğim gibi buna dair mutlaka ki ek bir düzenleme yapılacaktır. Ama şu anda işin açığı bununla ilgili net bir durum söz konusu değil. O nedenle ve feragat gibi durumlarda söz konusu olduğundan dolayı yani yıllık ücretli izin alacağımdan da feragat ediyorum diyorsa işçi bu durumda geçmişe dönük yıllık izin talepleri de ortadan kalkmış olacak.
Evet, şimdi tabii yıllık izin ücretlerinin bu şekilde karşılanması mümkün. Zaten işçi ve ücret alacaklarına ilişkin dava açma süreleri geçmiş çalışmış oldukları firmalarda geçen sürelere ilişkin ya da kullandırılmayan izin sürelerine ilişkin talep etme hakları var. Bir de isterseniz özellikle gelen sorulardan bir tanesi şöyleydi. İsviçre'den Türkiye'ye kesin dönüş yapmam durumunda İsviçre'deki çalışma sürelerimi Türkiye'de transfer edip SGK'ya transfer edip bunu hizmet sürelerini birleştirebilir miyim ve Türkiye'de emekli olabilir miyim diye bir soru vardı. Türkiye ile İsviçre arasında bir karşılıklı sosyal güvenlik anlaşması ve prim transferlerine ilişkin bir anlaşma var. Bu çerçevede bunları yapabiliyorlar. Özellikle de İsviçre'de çalışan sigortalının Türkiye'de veya üçüncü ülkede yerleşmek amacıyla İsviçre'yi kesin şekilde terk etmesi halinde İsviçre'deki herhangi bir özel tüzel hiç fark etmez yani gerçek kişi tüzel kişi orada sandığa bağlı olarak çalışmış olan kişilerin çalıştığı sürelerin tamamı yine karşılıklılık esası gereği İsviçre'yi kesin olarak eğer terk etmiş olsalar bile Türkiye'deki Sosyal Güvenlik Kurumu'na oradaki çalışma sürelerine ilişkin tüm hakları devrediliyor ve transfer edilen bu primlere istinaden de İsviçre'deki süreler Türkiye'deki sigortaya tabi çalışma sürelerine ekleniyor ve bu toplam süre üzerinden de diğer şartlarında yerine getirilmesi halinde emeklilik işlemlerine tabi kılınabiliyor. Yani bu yönde düzenleme var. O nedenle özellikle İsviçre hukukuyla ilgili de eğer karşılıklılık esası da devrede olduğu için vatandaşlarımız hiç endişe duymadan kesin dönüş yaptıklarında İsviçre'deki çalışmış oldukları süreleri Türkiye'de birleştirebiliyorlar. Ama genelde şöyle bir uygulama vardır. Tam tersi. Çünkü İsviçre'nin emeklilik uygulamaları çok daha üst düzey ve çok daha yüksek olduğu için gelirleri de yüksek olduğu için vatandaşlarımız genelde İsviçre'de emekli olmayı tercih ediyorlar. Ve İsviçre'deki emekli sandıklarından ya da sosyal güvenlik kurumlarından alacaklarını almayı tercih ediyorlar. Çünkü ücret olarak ve tabii euro bazında alıyorlar veya İsviçre frangı bazında alıyorlar. İşte Avrupa'da, Almanya'da, Avusturya'da tabi olan o para biriminden alıyor.
Tam tersi söz konusu.
Tam tersi de söz konusu.
Mütekabiliyet esasına
göre örneğin bizim kesin dönüş dediğimiz kesin dönüşü yapan ama Almanya'daki süreleri orada emekli olmaya yetmeyen ya da İsviçre'de ya da Fransa'da, İtalya'da emekli olmaya o süreleri yetmeyen vatandaşlarımız Türkiye'ye geldiklerinde Türkiye'deki çalışma sürelerini de çalışıyorlar ve o çalışma sürelerini borçlanarak o süreyi tamamlayıp Türkiye'deki Sosyal Güvenlik Kurumu'nun şartlarında emekli olabiliyorlar. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Yani her iki şekilde de olabiliyor. Türkiye'den gidip yurt dışında çalıştığı sürelerde yurt dışındaki sosyal güvenlik kurumlarından veya sandıklarından Türkiye'deki çalışmalarını birleştirip emekli olabildikleri gibi yurt dışından Türkiye'ye gelip kesin dönüş yaptıklarında oradaki çalışma sürelerini tabii ülkeler arasında karşılıklılık esası var ise oradaki çalışma sürelerini Türkiye'deki çalışma süreleriyle birleştirip yine emekli aylığı alma hakkına sahip olabiliyorlar. Aslında bugünkü konumuz genel anlamda kıdem tazminatını konuşuyoruz ama bu anlamda da özellikle emekli aylığı alma ve hizmet sürelerinin birleştirilmesi aslında ayrı bir konu yapmamız, konu başlığı altında bizim bunu özellikle yurt dışındaki veya kesin dönüş yapan vatandaşlarımız için özel bir konu başlığı yaparak değerlendiririz. Ama bu tür gelen konular da var. Evet sevgili Işıl, var mı bize ekleyeceğim bir şeyler başka bu
konuyla ilgili? Yurt dışından bahsetmişken şunu o zaman ben de ekleyeyim. Özellikle inşaat firmalarının yurt dışı şantiyelerinde çalışan işçilere ilişkin. Genelde bunların bu kişilerin işçi sözleşmeleri belirli süreli yapılıyor ve proje bitti. gidebilirsiniz deniliyor. Hiçbir hakları da genellikle ödenmez. İşçiler de sözleşmelerin belirli süreli yapıldığını ve proje bittiği için döndüklerini düşündükleri için bir şey talep etmezler. Fakat Yargıtay açık açık diyor ki, yurt dışındaki inşaat sözleşmesi belirli süreli değildir. Ben bunu belirsiz olarak kabul ederim. Yani işçi diğer koşulları sağladığı takdirde her şekilde tazminata hak kazanır diyor. Diyelim ki firma işçiyi aldı buradan 8 aylık bir şantiyeye götürdü. Yurt dışında herhangi bir ülkede. Daha sonra döndü, bir ay sonra başka bir şantiyeye götürdü. Toplamda işçi 2 sene, 2,5 sene çalıştı. Farklı farklı şantiyelerde yurt dışında. Kıdem tazminatını talep edebilir ve hatta çalıştığı sürelerin toplamı üzerinden son aldığı giydirilmiş ücret ile talep eder. Bu hususu da ben belirtmek istedim özellikle.
Yani toplam hizmet süreleri birleştirilebiliyor böyle bir durumda.
Evet.
Evet, yani özellikle bürüt, giydirilmiş ücret dedi ya Işıl Hanım. Bizim giydirilmiş ücret dediğim şey aslında bürüt dediğimiz ücrettir. Mesela Hollanda'daki uygulama da bu yöndedir. Hollanda'da da mutlaka tüm işçinin kazanımları, her türlü kazanımları giydirilmiş ücret dediğimiz brüt ücret üzerinden talepte bulunabiliyorlar. Almanya'da genel emeklilik sigortası, Almanya diyorum özür dilerim, Hollanda'da genel emeklilik koşullarının yanında özel emeklilik sandıkları da var. Aynı hani Almanya'da bahsettiğimiz emeklilik sandıkları dediğimiz, işletme sandıkları dediğimiz bir benzeri yine Hollanda'da da var. Hollanda'da hangi sandık süresi içerisinde emekli veya genel sağlıkla ve genel emeklilik koşullarıyla ilgili geçen süreler ve özel sandıklarda geçen süreler birleştirilebiliyor Hollanda'da da. Ve bu birleştirme süreci içerisinde genel toplam emeklilik yaşınız eğer bu yaşı tutuyorsa, ki orada da Hollanda'da da 65 yaştır emeklilik, 65 yaşından önce emekli olamazsınız. Buna ilişkin süreleri birleştirerek emekli olabiliyorsunuz. Ancak birleştirilen örneğin brüt tutarı, örneğin bir geçen süre belli bir süreyle kısıtlı ve yıllık brüt tutarı 420 euronun altında ise yıllık ödeme tutarı, o takdirde size emekli aylığı yerine Hollanda'da o brüt tutarın tamamı bir defa da kesin şekilde ödenerek tamamı ödeniyor ve emeklilik aylığı alamıyorsunuz ama bu durumda. Çünkü 420 euro ve altı, hani sürekli her yıl bu cüzi miktarları ödeyerek iş gücü kaybı, emek kaybı, zaman kaybını yaratmaktansa ilgili sandık bunun tamamını bir defada brüt tutar üzerinden, yine Türkiye'de olduğu gibi brüt tutar üzerinden tamamını ödeyerek Hollanda'da vatandaşlarımız emekli olabiliyorlar. Tabii bu küçük sandıklarda böyle, eğer genel yaşlılık sigortası kapsamında ayrıca emekliliği varsa oradan emeklilik aylığı alacak. Ama o küçük birikimlerin, 420 euronun altındaki birikimlerinden aylık alamayıp bir defa da toptan ödemeyle kurumla ilişiği kesiliyor. Ya yani toptan ödemeyi alıyor ve kurumla ilişiği böylece bitmiş oluyor. Aslında tabii bu inşaat sektörü dedi Işıl Hanım, yurt dışında özellikle değişik ülkelerde çalışan vatandaşlarımız var. Onların emeklilik süreleriyle ilgili birleştirme sıkıntıları var. Çünkü her ülkeyle mütekabiliyet esası yok. Yani çalışılan sürelerin birleştirilmesine ilişkin bir mütekabiliyet, karşılıklılık esası yok. Örneğin Libya'da çalışabiliyor işçilerimiz, Suudi Arabistan'da, Katar'da çalışabiliyor, Cezayir'de, Fas'ta, Tunus'ta, Azerbaycan'da, Rusya'da, Ukrayna'da, burada çalışan vatandaşlarımız var. Onlar için de şöyle bir çözüm formülü bulunmuş. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın yurt dışında çalıştığı süreler doğrultusunda bir, öncelikle genel sağlık sigortası ve sosyal güvenlikle ilgili özel sigortalara sigorta yaptırılabiliyor. İki, orada çalışmış oldukları sürelere ilişkin primlerini işverenler Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödemek kaydıyla, aynı zamanda böylece yurt dışında 2 yıllık, 3 yıllık projelerde, 5 yıllık, 3 yıl neyse, bu projelerde çalışan vatandaşlarımızın o ülkeyle, çalıştığı ülkede mütekabiliyet esası olmasa bile buradaki SGK'ya ilgili primler işveren tarafından yatırıldığında Yine aynı şekilde yurt dışında çalışılan süreler de emeklilik kapsamına dahil edilmektedir.
Böylece hak kayıplarının da önüne geçilmiş oluyor aynı zamanda. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Hukuk Saati'nin bu hafta sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimiz, konuklarımız Işıl Yılmaz Akman ve Avukat Süleyman Çetin'de kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta kıdem tazminatı ve taşeron işçilerden söz ettik. Yapımcımız Kadri Şener'di, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta Cuma günü 14.05'te buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hukuk Saati.